Herkese merhabalar. Serbest Atış'ın 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Podcast'ı Ada Havası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yavuz Yavuz, Batuhan Özokan'la birlikte turnuvanın öne çıkan takımlarını konuşmaya devam ediyoruz. Hoş geldin Batuhan, nasılsın?
Hoş bulduk Yavuz, iyiyim. Sen nasılsın?
Çok teşekkürler, ben de iyiyim. Tabii turnuva gittikçe yaklaşıyor. Bu
Evet.
programı 14 Temmuz 2023 günü kaydediyoruz. Bir haftadan az kalmış durumda.
Hı.
Hazırlık maçları da devam ediyor. Örneğin geçen hafta Zambiya Almanya'yı 3-2 yendi, çok heyecanlı bir hazırlık maçında. Bugün de Avustralya Fransa önünde son hazırlık maçına çıktı. İzledin Batuhan maçı, izleyebildin mi?
Evet, izleme şansım oldu. Yani seyirci rekoru da kırıldı Avustralya'da. Kalabalık maç oldu Avustralya'da oynanan milli takım düzeyinde. Yani ben keyif aldım izlerken. İki takımın da hazır olduğunu söyleyebiliriz ama sanki Avustralya ev sahibi olmanın verdiği avantajla biraz daha motive gibi duruyor. Fransa'da ise hem yeni bir antrenörün olması hem de sanki birazcık takımın dağınık görüntüsü var gibi geldi bana ilk başta. Belki turnuvada daha farklı bir şey izleyebiliriz. Ama Avustralya'nın motivasyonu ve isteği biraz beni heyecanlandırdı.
Evet, Fransa'da tabii önemli eksikler de var. Hepsini bu
Hı.
bölümde konuşacağız. Ama öncelikle istersen Japonya'dan başlayalım.
Tamam.
Japonya 2011 şampiyonu ve 2015'te de final oynadılar. Çok altın kuşağı bayağı iyi değerlendirdi Japonya'nın Dünya Kupası turnelerini. Ama son dönemde biraz tabii düşüşteler. Örneğin 2020'de ev sahibi oldukları olimpiyat onlar için hayal kırıklığı oldu. Yani ne kadar seyircisiz oynanmış olsa da 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları onun için bir hayal kırıklığıydı. Gruptan ancak üçüncü olarak çıkabildiler ve kendilerini çeyrek finale atabildiler. Çeyrekte de İsveç'e yenildiler. Geçen yıl Asya Kupası'na son şampiyon olarak gelmişlerdi ama yarı finalde Çin'e penaltılarda yenilerek elendiler. O yüzden onlar için işler çok iyi gitmiyor. Özellikle o 2011-2015 dönemini, 2010'ların ilk yarısını arıyorlar. Sen ne dersin Japonya hakkında?
Bir kez yani senin söylediğin gibi 2010'ların aslında 2010'lu yılları en iyi geçiren takım milli takımlardan biriydi Japonya. Kazanılan şampiyonluk sonrasında işte Londra'da gelen bir madalya vardı. Ama ondan sonraki süreci aslında çok iyi yönetemediler ve birazcık başarısız diye adlandırabileceğimiz bir dönem yaşadılar. Bu işte son şampiyonalarda yani 2015'teki dünya 2015, 2019 ve Tokyo'daki olimpiyat oyunlarındaki sonuçların ardından da aslında bir değişim yaşandı takımda ve yeni bir antrenörle başladılar bu yılki Dünya Kupası serüvenine. Yani onlar turnuvada ilk kez yeni teknik direktörüyle büyük bir organizasyona çıkacak takımlardan biri Japonya. Dolayısıyla hem biraz beklenti var onlarda da hem de o eski başarılı günlerini yakalamak isteyen bir ekip var önümüzde.
Ben de biraz hani takım ya yani kadrodan bahsedeyim. Kaptan Saki Kumagai deneyimli bir oyuncu. Bayern Münih'te oynuyor. İşte 8 sezon Lyon'da oynadı aslında. Lyon'un 2010'lara hükmeden kuşağının önemli bir parçası. Bu arada Bayern Münih dedim ama geçen sezon Bayern Münih'teydi. Bu sezon Roma'ya transfer oldu. 2011'de mesela Dünya Kupası'nı finalde Dünya Kupası'nı kazandıran penaltıyı kullanmıştı. Onun dışında ondan daha genç bir defans oyuncusu Risa Shimizu var. O da sağ bekte oynuyor. Eski bir maratoncu, o yüzden uzun koşular yapabiliyor. Oldukça dayanıklı bir saha hareketine sahip. Bir de benim gözüme kestirdiğim Yui Hasegawa var. Avrupa'da oynayanlardan. Manchester City'de oynuyor. Orta saha oyuncusu. Daha önce West Ham'da oynadı ve West Ham'ın tarihinde Manchester City'ye karşı kazandığı ilk galibiyetin mimarı olmuştu. Manchester City'de de aslında oldukça iyi bir sezon geçirdi bu sezon. Ocak ayında WSL Kadınlar Süper Ligi ayın sporcusu seçildi orada da.
Ben yani senin saydığın isimlere ek olarak iki ismi söyleyebilirim. Hani Fuko Nagano ve Mina Tanaka'yı ekleyebilirim buraya. Bunlar da takımın yıldız isimleri ve turnuvada dikkat edilmesi gereken, hani farklı bir gözle izlenmesi gereken isimlerin başında geliyor. Aslında ülke futboluyla da alakalı şöyle bir ek yapabilirim genel olarak. Uzun bir, hani işte bahsettiğimiz gibi ilk başta 2010'lardan başlayan bir aslında başarılı bir dönem vardı ve sanki Japon futbolunun, kadın futbolunun da daha uzun yıllara dayandığı izlenimi oluşabilir ama ülkede profesyonel futbol 2 yıldır oynanıyor ve bu geride tamamlanan sezon ikinci tam sezon oldu profesyonel olarak. Orada birazcık aslında işlerin çok yavaş ilerlediği bir dönemi geride bıraktı Japonya. Ama onlarda da işte bu antrenör değişimiyle birlikte aslında farklı bir dönem başlamış oldu ve yeni bir serüvene yelken açtılar.
Evet, İspanya ile aynı gruptalar ve İspanya'nın lider olmasına kesin gözle bakıyoruz. O yüzden onların ikinci çıkacağını düşünürsek olası bir Norveç eşleşmesi bekliyor onları. Norveç karşısında alacakları sonuç turnuva açısından kaderlerini belirleyecek diyebiliriz.
Kesinlikle.
Diyelim istersen bir sonraki takımımıza geçelim ekleyecek bir şeyin yoksa.
Sadece antrenörle alakalı bir ek yapayım. Futoshi Ikeda Japonya'nın U20 takımını çalışıyordu, kadın futbol takımını. Orada bir şampiyonluğu var, 20 yaş altı Dünya Kupası'nda. Orada çalıştığı isimlerden çoğuyla aslında şu anda milli takımda da birlikte çalışıyor. Hani yeni yapılanmanın aslında doğru bir şekilde ilerlediğinin de en net göstergelerinden biri Japonya adına.
O zaman istersen Hollanda'ya geçelim.
Tamam.
Burada Hollanda'yı seçtik. Hollanda'da son finalist. 2019'da final oynamışlardı. Ama bu pandemi sonrası dönem onlar için çok iyi geçmedi. Olimpiyatta ABD'ye çeyrek finalde penaltılarda elendiler. Geçen yılda son şampiyon olarak unvan korumaya geldikleri Avrupa Şampiyonası'nda yarı final göremeden elendiler. Fransa'ya uzatmalarda elendiler. Onlar da aslında bir teknik direktör değişikliğine gittiler yakın zamanda. Andries Jonker çalıştırıyor onları da. O da 2001'de kısa bir süreliğine geçici olarak görevi devralmıştı. Ondan 21 yıl sonra geçtiğimiz yıl yeniden takımın başına geçti. Tabii Hollanda'da önemli oyuncularının durumunun belirsizliğini koruduğu takımlardan. Böyle takımlardan çok bahsedeceğiz. Bu Dünya Kupası'na giderken mesela Vivian Miedema geçen yıl sonunda ağır bir sakatlık geçirdi. Ondan
Çapraz bağları kopan oyunculardan biriydi o da.
evet bu sakatlığın ardından ilk defa büyük bir sahneye çıkıyor. Ama onun yokluğunda takımın en önemli silahı Jill Roord oldu. Wolfsburglu oyuncu. İkisi nasıl şey yapacak, katkı verecek göreceğiz.
Katılıyorum yani, büyük bir eksik Hollanda adına ama işte uzun zamandır, yani aslında Miedema'nın sakatlığı uzun süredir olmadığı için takımda birazcık onsuz oynamaya da alışmış bir kadro var şu anda. Burada aslında hani kısa süre önce sen de söylediğin gibi bir antrenör değişimi yaşandı. Özellikle geçtiğimiz seneki Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki başarısızlığın ardından Mark Parsons geçmişti Serena Wiegman'ın ardından takımın başına. Orada onun aldığı başarısız sonuçlardan sonra da işte tekrar Andreas Jonker'e döndü Hollanda. Jonker'in aslında daha önceden senin de söylediğin gibi bu takımda çalışmışlığı var ve aynı zamanda Hollanda futbolunun en önemli isimlerinden Louis van Gaal'in de eski yardımcılarından biriydi Jonker. Turnuvayı yakından izlemek isteyenler özellikle hani van Gaal'in oynattığı futbolda takip ettilerse daha önce, daha da çok fazla benzerlik görmeleri muhtemel olacak.
Evet, bu arada hani ben biraz muğlak konuştum orada ama Miedema kadroda yok. Hani
Ya evet, yok yok.
Hollanda Dünya Kupası kadrosunda görmeyeceğiz. Bu yıl son yakın dönem performansına bir bakalım istersen. Bu yıl pek üst düzey rakiplerle oynamadılar. Sadece işte Nisan'da bir Almanya ile hazırlık maçı yaptılar. Onda da yenildiler, mağlup oldular. O yüzden Hollanda böyle belirsizlik bulutları tepesinde dolaşarak geliyor Dünya Kupası'na. ABD ile liderlik mücadelesi verecekler grupta. Hani ikisinin çıkması
Yok.
muhtemel.
Yok, belli gibi kimin lideri olacağı
Evet,
da.
yani ikinci çıkacaklarını düşünürsek son 16'da onları İsveç bekliyor. Yani aslında zorlu bir rakip o yüzden. Bilmiyorum Hollanda yine umutlarının kısa sürede eriyip gittiğini görebilir.
Yani evet, yani gruplarda birazcık işleri yani şansa bağlı diyeceğim. Sadece Amerika'ya karşı şansa bağlı aslında birazcık. Yani gruptan çıkmalarına kesin gözüyle bakabiliriz ama Amerika'yı yenmeleri birazcık futbol şansının da yanlarında olması gerekecek. Karşı yani bir sonraki turda da zorlu bir, yani turnuvanın bence gizli favorilerinden biri İsveç. Yani onların daha hazır bir takım olduğunu da varsayarsak Hollanda'yı kolay bir yolculuk beklemiyor aslında, eğer hani bir mucize olur da finale doğru giderlerse.
Evet, yine de hani Hollanda'yı böyle üzerine çiziyormuşuz gibi düşünülmesin. Çok önemli isimlere sahipler. Önemli bir kadro derinlikleri var. İşte deneyimli oyuncular var. Daniel Van de Donk, Lieke Martens gibi. Bunun yanı sıra genç oyuncular da artık yavaş yavaş takıma adapte olmaya başladı. Mesela 19 yaşındaki Esme Brüks, PSV'de oynayan 19 yaşındaki Esme Brüks, Hollanda'yı Dünya Kupası'nda taşıyan golü atmıştı elemelerde. O yüzden bu takım, hani gençlerle yaşlıların beraber oynayacağı bu takım nasıl bir kimya tutturacak, o da takip edeceğimiz konulardan.
Kesinlikle Brooks ayrıca yani Jonker'in göreve gelmesinden sonra farklı rollere de adapte olan bir oyuncu oldu milli takımda. Normalde hücum ya yani forvet ve kanatlarda daha sık gördüğümüz bir oyuncu. Ama milli takımda özellikle beşli savunmanın tercih edildiği dönemlerde kanat beki rolünü de üstleniyor ve bu konuda da hani başarılı diyebileceğimiz performanslar ortaya koymuştu daha önceki dönemlerde.
Ekleyeceğim bir şey var mı Hollanda'ya? Fransa'ya geçelim
Yok,
mi?
olur Fransa'ya geçebiliriz.
Fransa tabii en türbülanslı takımlardan biri. Şey, geçen yıl Avrupa Şampiyonası öncesi konuşurken de uzun uzun işte takımın o zamanki antrenör Corinne Diacre'la arasındaki sorunlardan bahsetmiştik. Bu sorunlara rağmen hani Fransa Avrupa Şampiyonası'nda yarı final gördü. 2012'deki Olimpiyat dördüncülüklerinden beri ilk defa büyük bir turnuvada adlarını son dörde yazdırdılar. Ama yine de bu Corinne Diacre'ın yani Corinne Diacre döneminin sona ermesine engel olmadı. Ve tabii Avrupa Şampiyonası öncesi işte Amandine Henry, Eugénie Lhomme gibi oyuncuları kadrodan kesmişti Corinne Diacre. Bu büyük bir tepkiye sebep olmuştu. Wendy Renard takım kaptanı geçtiğimiz yılın başında artık milli,
Oynamayacağını.
bu kurslarda evet milli takımda oynamayacağını söyleyince en sonunda Fransa Futbol Federasyonu müdahalesiyle Corinne Diacre dönemi sona erdi. Onun yerine geçtiğimiz yıl Erkekler Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın başında gördüğümüz Hervé Renard takımın başına geldi. O da gelir gelmez kendisini bir başka Dünya Kupası'nın kapısında buldu. Ama tabii önemli eksikleri var Fransa'nın. En deneyimli oyuncularından Amandine Henry sakatlandı. Geçtiğimiz hafta turnuvada oynamayacağını açıkladı. Çok özür dilerim. Delphine Cascarino yok. Dünyanın en yetenekli sol kanat oyuncularından Delphine Cascarino yok. Onun yokluğunda ikizi Estelle Cascarino oynayacak ama Delphine'in yokluğu önemli bir eksik. Ve Marie Antoinette Katoto da sakat. O da kadroda yok. Onun
Bugün
yerine
de
Jutta
bir
evet.
sakat verdiler.
Öyle mi? Kim?
Avustralya maçının son olan dakikalarında Selma Baka sakatlandı. Yani
Ciddi bir şey mi?
biraz ciddi gibi gözüküyor. Hani kaç muhtemelen oynamayacaktır diye düşünüyorum. Yani çünkü galiba yani sanırım ciddi bir durum biraz daha ciddi.
Eyvah. Yani onlar da çeyrek finalde Olimpiyat şampiyonu Kanada ile eşleşebilirler. Çeyrek finale kadar önleri açık ama o yüzden hani ciddi bir test olacak onun için. Daha fazla kayıp vermeyi kaldırabilirler mi bilmiyorum. Sen ne dersin Fransa konusunda?
Yani dediğin gibi buraya aslında üstünde kara bulutlar dolaşan bir takım olarak gelen ülkelerden biri. Üstüne işte bu sakatlıklarla gelmişlerdi. Bir de son dakika böyle bir sakatlık yaşanması yani ayak bileği sakatlığı ama ne kadar ciddi onu bilmiyorum alakalı. Sonuçta yine de olumsuz bir hava oluşmasına yol açacaktır. Senin de söylediğin gibi yeni bir antrenörle buraya geliyorlar. Hervé Renard aslında çok uzun süre geçiremedi takımıyla. Hani bir anda Dünya 2022 Erkekler Dünya Kupası bittikten sonra bir anda burada buldu kendini. Daha önce aslında Suudi Arabistan ve Zambiya ile yaptıkları Hervé Renard'ın milli takım performansları açısından bize iyi olumlu şeyler vaat ediyor ama Fransa'da bunu ne kadar başarabilecek? Şu an en büyük soru işareti gibi duruyor. Kadroyu tamamen yenileyemediler de komple bir değişimin başarabilmiş değiller şu anda ama en azından o önceki kaotik ortam sanki birazcık yerini sakinliğe bırakmış durumda genel olarak. Yani bunu sürdürebilmeleri turnuvadaki şanslarını da belirleyecek ama ya Fransa'nın da herhalde önümüzdeki dönemde biraz daha yenilenmeye ihtiyacı var gibi duruyor şu anda.
Evet. Ekleyecek bir şey yoksa Almanya'ya geçelim. Bu programda konuşacağımız son takım. Almanya tabii ayağında Avrupa Şampiyonası finalinin tozuyla geliyor. 2003 ve 2007'de şampiyon oldular burada. 2015 ve 2019'da şampiyon olan Amerika ile birlikte üst üste iki şampiyonluk kazanan tek takımlar. 2016'da da olimpiyat şampiyonlukları var. Aslında oldukça kadın futbolunun erkek futbolunda da olduğu gibi futbol diyelim. Önemli bir ülkesi. Bu yıl ama iyi bir dönem geçirmiyorlar. Brezilya ve Zambiya'ya yenildiler hazırlık maçlarında.
Bir öncesinde de İsveç beraberliği var Şubat ayında.
Evet. O yüzden onların da performans soru işareti.
Yani aslında Brezilya'ya yenilgi ve İsveç'e alınan beraberlik kabul edilebilir şeyler, dostluk maçları olmasına rağmen. Hani kimse Brezilya'ya yenildiniz diye eleştirmez ama Zambiya maçı biraz felakete doğru gidiyordu. Çok fazla ilk ideal 11'de sahaya çıkmamıştı o karşılaşmada ama sanki oyuncuların birazcık hafife aldığı bir karşılaşma gibiydi. Yani orada da sürpriz bir yenilgi yaşandı. Senin de söylediğim gibi geçtiğimiz senenin Avrupa Şampiyonası'nda ikincilerdi. Ki aslında bence finalde İngiltere'ye karşı aslında daha ağır basan taraf Almanya'ydı. Buna rağmen İngiltere şampiyonluğu kazanmayı başardı. 2019'da turnuvayı erken veda eden takımlardan biriydi Almanya. Bu sene de şampiyonların en büyük adaylarından diyebiliriz. Yani yarı final görmeleri kimse için sürpriz olmayacak.
Evet, kadroları konusunda ne dersin? Tabii Alexandra Popp en önemli oyuncuları. Geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda en skorer iki oyuncusundan biri olmuştu. Sen ne dersin kadroları ile ilgili?
Kesinlikle yani birazcık artık orada da Hollanda için konuşmuştuk. Burada da hem tecrübeli hem de genç oyuncuların birlikte oynadığı bir kadro yapısı var. Çoğu oyuncu aslında belki son dünya kupalarına çıkacaktır diye düşünüyorum yaşları itibariyle. Tekrar görme şansımız var tabii ki elbette ama biraz deneyimli oyuncu sayısının fazla olduğu bir takım Almanya. Almanya'ya genel olarak baktığımızda aslında yavaş yavaş o jenerasyon değişiminin yaşanacağı takımlardan biri olacaktır önümüzdeki senelerde. Hem kadro yapısı hem de artık birazcık ihtiyaç da hissediliyor. Çünkü belli bir süreci tamamlamaya doğru gidiyorlar. Onun haricinde dikkat edilmesi gereken isimlerden, yani genç oyunculardan biri Lene Oberdorf. Wolfsburg'un genç oyuncularından biri. Geçtiğimiz sezonda aslında yıldız adaylarından biri diye adlandırabileceğimiz bazı performansları vardı. Pop'la birlikte bu turnuvada dikkat edilmesi gereken isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
Evet, Martinovos Tecklenburg'un takımı ne yapacak? Merakla bekliyoruz. Ağzına sağlık Batuhan. Çok
Senin de
teşekkürler.
çok, ben de teşekkür ederim.
Evet, bir sonraki programımız Dünya Kupası hazırlık programlarımızın, ön programlarımızın sonuncusu olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki bölüme dek hoşça kalın.
Hoşça kalın.